23. kısım. Sayfa 256. İnterkontinental'in kapısından girince sanki herkesin cinayetten haberi varmış gibi bir izlenime kapıldı. Bedeninden çürük et kokusu yayılıyordu. Cinayetin izlerini taşıyordu. Bu lüks ve konforlu atmosferin uyumunu bozuyordu. Klimanın serinlettiği holü geçti. Sonra yeniden dışarının sıcağına, otelin büyük iç avlusuna çıktı. Palmiyelerin gölgesini vurduğu havuzun arkadan ışık alan turkuaz yüzeyine baktı. Ve kararını yeniden gözden geçirdi. Mekan tahmin ettiğinden çok daha güçlüydü. Laneti bu duvarları geçemiyordu. Zeytinyağının suyun dibine çökmemesi gibi. Karamsarlığını muhafaza ediyordu. Şatavatlı otel ise kayıtsızlığını koruyordu. Bir şezlonga oturdu ve yolculuğunu düşündü. Bu soruşturmayı kendi istemişti. Gerçek bir cinayet dosyası alabilmek için dua etmiş, beklemiş, entrikalar çevirmişti. Şimdi elinde bir cinayet dosyası vardı. Resmi olmasa da manevi olarak. Her şeye rağmen mutlu muydu? Bu kan ve şiddet batağında kendini rahat hissediyor muydu? Bu iyi bir soru değildi. Katili etkisiz hale getirmeliydi. François Tan'ın ve diğer kurbanların intikamını almalıydı. O kadar. İşin en iyi tarafı hiç korku duymamasıydı. Sanki Ferro'nun muayenehanesinde Joachim'le ilk karşılaşmasında korkuya karşı bağışıklık kazanmıştı. Bir garson onu düşüncelerinden uzaklaştırdı. Un coca zero, por favor. Şezongunun üzerinde kıpırdanınca çantasındaki bir cismin sertliğini hissetti. Totem ye tabu. Freud. Kitabın sayfalarını karıştırdı. Aklına Eva Arias'ın sözleri geldi. Onun da bir Freud dönemi olmuştu. Depresyondayken genelde bu durumdaki herkes gibi ruh halini anlamasını sağlayacak kilit noktaları araştırmıştı. Ama Viyanalı'nın araştırmalarının ana hatlarıyla asla ilgilenmemişti. Kitabı kapattı. Dikkatini verecek halde değildi. Kitabı evirip çevirdi. Özel bir şey yoktu. Büyük boyutlu İspanyolca bir baskıydı. Madrid'deki bir üniversite yayın evinden çıkmıştı. Neden manzarana da bu kadar çok kopya vardı? Çeviride veya basılı her nüshada bir şifre olabilir miydi? Saçmalamayı kes. Kolası geldi. İçti. Gecenin sıcağı ile meşrubatın soğuğu o denli tezattı ki bir an çatlayacağını sandı. Her kabarcık gırtlağının derinliklerinde çok soğuk, küçük bir ısırık gibi patlıyordu. Bu duygu ona aniden süper bir güç kazandırmış gibi kitabı yeniden eline aldı ve bir kez daha kurcalamaya başladı. Kapağını, sırtını, sayfalarını. Artık bir sırrı olduğundan emindi. Kağıdı, kartonu, harflerin kabartılarını eliyle yokladı ve buldu. Kitabın içinde bir mektup gizliydi. Mektuba ulaşmak için cildin yapışkanlı iç kağıdını kaldırmak yeterliydi. Jean özenle iç kağıdını kaldırdı. Eldivenlerini takmalıydı. Ama o da Nicaraguallılar gibi davranmaya başlamıştı. Bu işi yaparken aklında iki şey vardı. İlki, Emmanuel Abusson'un onu sürekli olarak yinlediği şeydi. Bir soruşturmada şansında yeri vardır. Eduardo Manzarana'nın masasının üstünde, elinin altında bulundurduğu bir kitabı, o kitabı araklamıştı ve o da içinde bir sır barındıran kitaptı. İkinci şey ise katilin odasının altını üstüne getirerek aradığı kitabı bir rastlantı sonucu bulmuştu. Jean dörde katlanmış kağıdı açtı. Bir mektuptu, elle yazılmıştı, İspanyolcaydı. Kelimeleri mırıldanarak hemen simultane çeviri yapmaya başladı. Eduardo, haklısınız. Hastalık burada, Formosa'da. Gözlerimle hiçbir şeye şahit olmadım ama elimde tanık ifadeleri var. Yerlerin ifadeleri hep aynı yönde. Hastalığın kaynağı ruhlar ormanı. Özellikle çok önemli bazı şeyler toplama imkanı buldum. Hastalığa yakalanmış adamların birinden kan örneği aldım. Lagün boyunca hiç görmeden kovaladığımız ve yaraladığımız bir adamdan. Bölgeyi biliyorsunuz. Ormanın içinde daha fazla maceraya atılmak istemedim. Ama yine de birkaç damla kan almayı başardım. Bu damlalar umarım düşündüğümüz incelemeyi yapmanızı sağlayacaktır. Eğer bu mektubu okuyorsanız kan örneğini almışsınız demektir. Onu dikkatle inceleyin. Kötülüğün bulaşıcı olduğunu düşünmem için birçok nedenim var. Ama Tanrı'ya bizi koruması için dua ediyorum. Belki de cehennemin kapılarını açmak üzereyizdir. Kim bilir? Niels Agosto, 18 Mayıs 2008, Campo Alegre, Formosa. İlk tuhaf ayrıntı imzanın hemen yanında yazılı olan yer adıydı. Campo Alegre, Formosa. Jean Nicaragua'da Formosa diye bir yer bilmiyordu. Ama Arjantin'in kuzeydoğusunda bu adlı bir eyalet, çok ıssız bir bölge vardı. Mektubu yeniden okudu. Eduardo Manzorena, Arjantin'deki bir bulaşıcı hastalığın izlerini sürmesi için oraya birini yollamıştı. Bu bölgeden ithal ettiği kanla hastalığın kendi ülkesinde bir salgına neden olmasından mı korkuyordu? Ya da tam tersine bu gizemli hastalıkla kişisel olarak mı ilgileniyordu? Jean olayları kronolojik olarak sıraladı. Mektubun tarihi 18 Mayıs'tı. Şüphesiz bir hafta sonra da kan örneği almıştı. Peki sonra ne yapmıştı? Bir varsayım ağır basıyordu. Örneği Fransa'da tanıdığı bir uzmana, Nili Barja'ya yollamıştı. 31 Mayıs'ta stogenetikçiye UPS'le gelen paket de buydu. Nili örneği incelemiş ama katil gelip onu almış ve çıkan sonuçları da silmişti. Neden? Joe hem bu patolojiyi biliyor muydu? O da bu hastalığa mı yakalanmıştı? Peki otistik çocuklar merkezindeki genç hemşire Marion Cantaloy'la ve tuhaf heykeltıraş Fransa'ya ters yerle ne ilgisi vardı? Tüm bu öğeler arasında bir bağ vardı. Niels Agosto'nun mektubu ile Joachim'in patolojisi arasında doğrudan bir bağ. Adam ruhlar ormanından söz ediyordu. La Selva de las Almas. Oysa bu ifade Manes Ormanı, antik çağdaki ölü ruhlar ormanı olarak da çevrilebilirdi. Jean Metalixis'in Ferro'nun muayenehanesinde Fransızca olarak söylediği cümleleri yeniden duyuyordu. Onu dinlemek lazım, Manes Ormanı'nı. Psikiyatri Joachim'e bu ormanı çocukluğunda mı gördüğünü sorunca hipnoz altındaki avukat sadece soruyu yinelemişti. Bu da otistiklerin dilinde evet anlamına geliyordu. Her şey tutarlıydı. Katil Nikaragua'dan değil Arjantin'den geliyordu. Bu da Arjantin kökenli olan Francesca Terzi ile bir bağlantı oluşturabilirdi. Ve François Tan'ın ülkenin kuzeybatısına yer alan Tucuman'daki bir tarım enstitüsüyle yaptığı telefon görüşmesi de vardı. Ama kuzeydoğudaki Formosa ile Tucuman arasında 1000 kilometreden fazla bir mesafe olduğunu da biliyordu. Çok soru vardı. Ancak yeterince cevap yoktu. Şimdilik sadece Neli Barjak'la ilgili varsayımını doğrulamak istiyordu. Hızla odasına çıktı. Klimayı sonuna kadar açtı. Minibardan bir light cola daha aldı. Pauva laboratuvarlarının sahibi Bernard Pauva'nın cep telefon numarasını tuşladı. Burada saat 21'di. Paris'te ise sabahın 4'ü. Pauva'nın bu saatte uyandırılmaya kızmayacağını biliyordu. Önemli bir durum söz konusuydu. İki çalıştan sonra adam duru bir sesle cevap verdi. Uyumuyordu. Jean bu geç saatte aradığı için özür diledi. Pauva'da herhangi bir şaşkınlık belirtisi yoktu. Soruşturmanız nasıl gidiyor? Meslektaşlarınızdan hiç haber alamadım. Soruşturmada ne durumdalar bilmiyorum ama benim bir yolculuğa çıkmam gerekti. Nereye? Managua, Nikaragua. Katilin peşinden mi? Evet. Bu sizin karmanız, size söylemiştim. Beni neden aradınız? Neli Barjak 31 Mayıs'ta UPS ile Managua'dan gelen bir paket aldı. Yani gönderici plazma ink laboratuvarıymış. Managua'nın tek özel kan bankası. Daha net olarak konuşmak gerekirse bu koli Eduardo Manzarena adında bir adam tarafından yollanmış. Laboratuvarın yöneticisi. Hiç duymadım. Managua vampiri olarak da biliniyor. Tuhaf bir dünyadasınız. Her neyse onunla karşılaştınız mı? Kolları koparılmış obezin cesedi Jean'ın gözünün önüne geldi. Çürümekte olan etler, üzerinde kurumuş kanlarıyla kitaplar. Daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı. Sizinle bir varsayımı konuşmak istiyordum. Sizi dinliyorum. Öncelikle bu kolide bir kan örneği vardı. Hastalıklı bir kan. Pauva şaşkın bir ses tonuyla sordu. Ne hastalığı? Hiçbir şey bilmiyorum. Az rastlanan bir hastalık. Arjantin'in bir bölgesiyle sınırlı yerel bir hastalık olabilir. Kuduza benzer bir şey. Ve bu hastalığı taşıyan kan örneğini bizim laboratuvara mı yollamış? Nelly'yi tanıyordu. Ne tür bir hastalık olduğunu öğrenmek için Nelly'nin bazı analizler yapmasını istiyordu. Bu Nelly'nin uzmanlığı değil ki. Ama bu tür incelemeleri yapmak için laboratuvarınızda gerekli cihazlar var, değil mi? Evet ve hayır. Ama hastalıklı bir kan örneğini postayla yollamak çok çılgınca bir fikir olmalı. Jean da bunu düşünmüştü. Manzarena gerekli önlemleri almış olmalıydı. Nelly ne tür analizler yapabilirdi diye üstledi. Bir virüsü saptayabilir miydi? Hayır, ölçekleri karıştırıyorsunuz. Sadece parazitleri, mikropları saptayabilirdi veya bakterileri. Virüsler çok daha küçük bir ölçekte gözlemlenebilir. Her ne olursa olsun size bir kez daha söylüyorum. Bu kesinlikle bizim işimiz değil. Bu tür işlemlerden laboratuvarınızda bazı izler kalmış olabilir mi? Hayır, eğer Nelly bilgisayara bir şey kaybetmediyse kimse bir şey görmez ve bilmez. Jean bir senaryo düşünüyordu ama Pavua onun senaryosunu geçersiz kıldı. Tüm bu düşündükleriniz çok saçma, basit güvenlik sebepleriyle. Nelly asla böyle bir riski göze alamazdı. Laboratuvarımızda haftada binlerce örneği analiz ettiğimizi biliyorsunuz değil mi? İnceleme örneklerimize böyle bir bulaşmanın yaratacağı sonuçları tahmin edebiliyor musunuz? Ya söz konusu olan bir genetik analiste diye sordu. Bana genetik bir sorundan kaynaklanan patolojilerin saptanabildiği bir katınız olduğunu söylemiştiniz. Sebep olan geni bilmek koşuluyla sadece bilinen bir bağlamdaki bir anomalinin varlığını teyit edebiliyoruz. Kesinlikle yepyeni hiç duyulmamış araştırmalar yapmıyoruz. Israr etmenin gereği yoktu, yanlış yoldaydı. Bernard Pauva'ya teşekkür etti, onu durumdan haberdar edeceğine söz verdi ve telefonu kapattı. Gece boyunca tüm düşüncelerden kurtulmaya çalıştı. Odasındaki klimayı kapattı. Burnu gerçekten buz kesmişti. Sıcak bir duş aldı. Sonra bir şort ile üzerinde en beğendiği grup olan Nine Inch Nails'ın resmini bulunduğu bir tişört giydi. Hemen yattı. Şimdiki yapabileceği en iyi şey buydu. Anton Ferro'yu düşünerek ışığı söndürdü. Birkaç saat önce de düşündüğü gibi çoktan ölmüş olabilir miydi? Yoksa tam tersine, soruşturmasına ilerliyor muydu? Birkaç dakika sonra yumrukları sıkılı şekilde bir mağaranın derinliklerinde etrafı maymun yüzlü, tarih öncesi insanlar ile çevrili bir halde uyuyordu. Kan bankası. Bir kez daha. Saat sabahın 10'uydu. Plazma inkte her şey normal gözüküyordu. Jean merkezin kapalı olacağını sanıyordu. Ya da girişinde siyah bir bant bulunacağını. Ancak özel hiçbir işaret yoktu. Managua vampirinin ölümünü bildiren herhangi bir şeydi. Kan ticareti devam ediyordu. Kıpkırmızı akan bir nehir gibi. Jean ilk engeli geçti. Ayaklarının altındaki kızgın asfaltın sıcaklığını hissediyordu. Hava düne göre daha sıcaktı sanki. Öğlen vakti şehir fokurdayan bir krateri andıracaktı. İçerideki ortam da her zamanki gibi sakindi. Bekleme kuyrukları, gıcırdayan banklar, kendi kendine mırıldanan televizyon. Jean holde dolaşan Pekinli'yi gördü. Ufak tefek kadının gözleri kısarmıştı. Jean doğrudan konuya girdi. Beni hatırladınız mı? Dün Eduardo Manzerana'yı görmeye gelmiştim. Kadının suratı asıldı. Siz kimsiniz? Eduardo'nun cesedini ben buldum. Sekreter taş kesti. Jean yargıç kimliğini uzattı. Fransa'da sorgu yargıcıyım. Patronunuzun öldürülmesi ülkemde üzerinde çalıştığım bir cinayet olayıyla bağlantılı. Minik kadın gömlek kolunun içinden beyaz bayrak misali bir kağıt mendil çıkardı ve burnunu sildi. Ne istiyorsunuz? Niels Augusto kim? Kadın Jean'a kuşkuyla baktı. Sorunun bir tuzak içerip içermediğini anlamak ister gibiydi. Çevrelerinde gürültü patırdı, devam ediyordu. Ellerinde buzluklarla hemşireler geçiyordu. Asık suratlı insanlar kollarını tutarak çıkış kapısına doğru yürüyordu. Pekinli bir kapıyı işaret etti. Şu ofise geçelim. Güneşin bir tavan penceresinden içeri girdiği ve her yeri yaktığı bir odaya kapandılar. İçerisinin sıcaklığı 40 derece olmalıydı. Jean kendini ne suyu ne de buharı olan bir hamamdaymış gibi hissetti. Niels Augusto kim diye soruyu yineledi. Bizim seyyar birimlerin sorumlusu. Bu ne anlama geliyor? Plazma Inc'in Latin Amerika'nın her yerinde şubeleri vardır. Sabit merkezler. Ama her ülkeyi dolaşan kamyonları da. Seyyar birimler. Niels Augusto bu kamyonlardan sorumlu. Şubenizin bulunduğu ülkeler arasında Arjantin'de var mı? Evet. Orada herhangi bir sorun olduğu kulağınıza geldi mi? Ne tür bir sorun? Hastalıklı kan. Hayır. Bu hayır aslında evet demek diye Jean üstelemedi. Niels Augusto'yu nerede bulabilirim? Sizinle konuşamaz. Seyahatte mi? Hayır. Fonseca Hastanesi'nde, Managua'da. Jean adamın Formosa'daki hastalığa yakalandığını düşündü. Nesi var? O tereddütle ve yeniden burnunu sildi. O saldırıya uğramış. Yeni bir sürpriz daha. Jean açıklamaların devamını bekliyordu. Pekinli susuyordu. Kadını zorlayabilirdi. Ama bu şekilde fazla bir şey elde edemeyeceğini hissediyordu. Güneşin altına çıkıp erimektense burada kımıldamadan durup konuşmasını beklemeliydi. Sokakta dedi sonunda ufak tefek kadın. Evine girerken geceleyin bıçaklamışlar. Soygun mu? Hayır. Ne zaman oldu? Bir hafta önce. Öyleyse bu Joachim'in işi değildi. Zaten onun tarzına da uymuyordu. Onu kim ve neden öldürmek istesin? Aşırılıkçılar. Bu. Pekinli tereddüt ediyordu. Jean beklemeyi tercih etti. Sonunda kadın mendilini yine burnuna götürerek konuşmaya devam etti. Kan yüzünden. Bazı söylentiler çıkarıldı. Niels Agosto'nun dış ülkelerden bozuk kan getirdiği iddia edildi. Ve Plazma Inc'in de bu kanları Nicaragua'daki kliniklere, hastanelere verdiği. Bu bir yalan. Asla hastalıklı kan ithal etmedik. Ayrıca çok katı kurallarımız var ve bu aşırılıkçılar da kim? Aşırı sağcı insanlar. Irkımızın saflığını korumak istiyorlarmış. Çok yönlü bir suç vakası. Niels Agosto'nun yarası ağır mı? Evet. Karın bölgesine birçok bıçak darbesi almış. Konuşabiliyor mu? Sanırım ama Fonseca Hastanesi nerede? Batıda, Leon yolu üzerinde ve dün geldiğimde bana Eduardo Manzerana'nın uğrayacağını söylemiştiniz. Bu yalandı değil mi? Eduardo evinden dışarı çıkmıyordu, korkuyordu. Saldırganlardan mı? Evet ve başka bir şeyden de. Nedir? Bilmiyorum, kimse bilmiyor. Jean minik kadını üzüntüsüyle baş başa bıraktı ve dışarının parlak güneşine çıktı. Gözleri kamaştı. Bir taksiye seslendi. Hastanenin adını söyledi. Ve gideceği yere varana kadar hiçbir şey düşünmemeye karar verdi. 15 dakika sonra yoldan havalanan toz bulutunun arasından hastaneyi gördü. Zemini kum kaplı bir çalılığın dip tarafında etrafı yine parmaklıklarla çevrili düz bir binaydı. Daha çok bir hapishaneyi veya askeri araştırmalar merkezine arttırıyordu. Jean girişteki kulübeye doğru yöneldi. İlk kontrol noktası. İlk başarısızlık. Ziyaretçilerin bir doktor tarafından imzalanmış bir reçete veya hastane idaresi tarafından verilmiş bir izin belgesi göstermesi gerekiyordu. Jean tropikal ülkeleri biliyordu. Böyle bir belgeyi almak saatler sürerdi. Tozun içinde kayboldu. Başka bir yol bulacaktı. Çevre duvarı boyunca uzanan kalabalığın arasına karıştı. Ziyaretçiler, işportacılar, ilaç kaçakçıları. Bir reçete yazdırmak için herhangi bir hastalığı yoktu. 100 metre ileride bir fotokopi dükkanı gördü. Herhangi bir nöbetçiyi aldatmasını sağlayabilecek kendi adına yazılmış sahte bir reçete edindi. Geri döndü. Reçeteyi gösterdi ve geçti. Niels Agosto ana binadaki koridorun sonundaki 34 numaralı odadaydı. Jean boş koridoru küçük parçalara bölen gölgeleri geçti ve durdu. Bunu düşünmeliydi. Odanın kapısında silahlı iki polis bekliyordu. Bir siyasi saldırının kurbanı olan Augusto yakın korumadan yararlanıyordu. Şu an şansını denemenin gereği yoktu. Geri çevrilecek ve Eva Arias anında durumdan haberdar edilecekti. Yılgınlığa düşmenin de sırası değildi. Burası Nikaragua'ydı. Disiplin kuralları biraz gevşekti. Saat 18'de hava kararmaya başlıyordu. Nöbet değişimi olacaktı veya polisler bir şeyler yemeye gidecekti. Bu durumda da bir dalgalanma, bir boşluk olacaktı. Böylece Jean da bu zaman diliminden yararlanıp odaya girecekti. Otelin yanını tuttu. Odasına girdiğinde öğle vaktiydi. Klimayı sonuna kadar açtı ve önceki gün sonuna kadar gitmediği varsayımla kaldığı yerden devam etti. Anton Ferro, psikiyatrın cesedinin Managua'nın varoşlarında bir yerlere, bir çöplüğe bırakılmış olma ihtimali onu tedirgin ediyordu. Onun ateşle oynadığına inanıyordu. Baba ile oğlunu bulmuştu ve bu durumdan Eva Arias'a bahsetmek işleri yoluna koyabilirdi. Madem ki bir şey bulamıyordu, bir arama emri çıkartmak gerekiyordu. Cep telefonunu aldı. Sesli mesajları ve SMS'lerini kontrol etti. Ferro'dan gelen hiçbir şey yoktu. Reisenbach cephesinden de. Gidişinden onun dışında kimseyi haberdar etmemişti. Suskunluk bu yolculuğun bir parçasıydı. Kıta değiştirmişti, kabuk değiştirmişti. Odasına eski tarz bir telefon rehberi istedi. Birkaç bin sayfadan oluşan tam bir kaldırım taşı. Ve önceki gün görüştüğü lüks otellerin dışındaki daha mütevazi otelleri aramaya başladı. Anton Ferro'dan iz yoktu. Odasının içi buz kesmişti ama bu onu zinde tutuyordu. Elçiliği, konsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi'ni kendi ismini vermeden aradı. Hiçbir sonuç alamadı. Araba kiralama şirketlerine telefon etti. Kimse ona cevap vermedi. Bunlar gizli bilgiydi. Sonunda aklına başka bir açıklama geldi. Belki de psikiyatri bir bilgiye ulaşmış, onun tahmin edemediği bir başka bir yere gitmişti. Arjantin'e mi? Yatağın üzerinde bağdaş kurmuş oturuyordu. Dişleri birbirine vuruyordu. Saat 15 olmuştu. Karnı aç değildi. En son ne zaman gerçek bir yemek yemişti? Uykusu yoktu ve yapacak hiçbir şeydi. Gözüm Manzara'nın evinden aldığı Totem Yiğit Tabu kitabına takıldı. Akşama beklerken psikanaliz kültürünü zenginleştirebilirdi. Freud tarafından gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş insan türünün kökenini öğrenebilirdi. Kitabı ve anahtarını aldı. Kitabı okumak için havadar, sakin bir köşe bulacaktı. Managua bir kaos ve korku şehri değildi. Daha ziyade huzurlu ve dingin bir yerdi. Şehrin tepelerinde diğer yerlere göre çok daha sakin, çok daha huzurlu bir hava vardı. Loma de Tizcapa Ulusal Tarih Parkı. Sokaklarda algılanan bütün özelliklerin bir araya toplandığı, bir bulut kadar hafif, huzur ve sükunet dolu bir yer. Dinginlik, bol bol bitki, sessizlik. Jean ilk seyahati sırasında burayı da gezmişti. Park Interkontinental'den birkaç yüz metre uzaklıktaydı. Tepeye doğru çıkan caddeyi takip etmek yeterliydi. Sarıya boyalı kaldırımlar. Bir kez daha sanki gizemli araştırmalar yapılan bir bölgeymiş gibi. Parka çevrilen demir parmaklıklar. Arabalardan ve kirlilikten uzak yemyeşil bir alan. 10 dakika kadar yürüdükten sonra tepeye ulaştı. Bahçe burada bir devrim şarkısı söylüyordu. Ama bir ninni ahengiyle. Siyah metalden kovboy şapkalı devasa bir silüet halkın eski lideri Augusto Cesar Sandino simgeliyordu. Ayaklarının dibine küçük bir tank makidi yerleştirilmişti. Panoda yazılana göre Somoza birliklerine ait olan bu tankı devrimci bir kadın ele geçirmişti. Jean sahneyi hayal etmeye çalıştı. Çığlıklar, silah sesleri, şiddet, başaramadı. Burada her ses fısıltı halinde yankılanıyordu. Küçük tepenin çevresini dolandı ve yamacın hemen altında uzanan lagünü gördü. Etrafı söğüt ağaçları ve sazlarla çevrili gri yansımaları olan bir göl. Manzara lavın yerini durgun bir suyun aldığı sönmüş bir volkan kraterini çağrıştırıyordu. Peyzajcılar gölün yüzeyine kocaman harflerle Tizcapa yazmışlardı. Nilüferlerden oluşturulmuş bir yazı. İlerisinde puslu ufukta uzun bir ovada yer alan pul bul ışıklarıyla şehir görünüyordu. Jean ciğerlerini temiz havayla doldurdu. Okumak için ideal yeri bulmuştu. Gökyüzüyle su arasında açıklık alanları ve banklarıyla bir sığınak. Lagüne doğru yürüdü ve banklardan birini seçti, yerleşti. Sanki yeşil duvarları ve insana iyi gelen serinliğiyle bir odanın içindeydi. Kitabı açtı. Birçok sayfa kanla birbirine yapışmıştı. Ön söz olarak kitabın İspanyolca çevirmeninin bazı notları vardı. 1913 yılında Almanca Totem und Tabu adıyla yayınlanan Totem ve Tabu, Freud'un en fazla eleştirilmiş eserlerinden biriydi. Psikanalizin yaratıcısı bu kitabında tamamen aykırı görüşler öne sürüyordu veya hemen hemen aykırı görüşler. Onun ileri sürdüğü kavramlar paleontologlar ve antropologlar tarafından derhal çürütülmüştü. Yine de bir yüzyıldan beri bu esere olan ilgi hiç azalmamıştı. Hatalarına rağmen sanki Freud bir başka düzlemde doğruya temas etmişti. Sanki insanın derin gerçeğiyle rezonansa girmeyi başarmış gibiydi. Jean kendinden bir fikir edinmeye karar verdi. Yüzüne vuran ılık rüzgar, arkasında yaprakların hışırtısı, parmaklarının altında titreşen sayfalar. İki saat sonra kitabı kapatıyordu. Hepsini anlamamıştı ama yine de küçük bir fikir edinmişti. Bu eserde Freud, insan türünün evrimini kendi yönteminin yani psikanalizin ışığında açıklamaya çalışıyordu. İlkel insanların davranış ve güdülerini Oidipus kompleksiyle, Oidipus'tan önce, antik çağdan önce, hatta bu mite bir ad verilmeden bile önce ortaya çıkmış derin ve alt edilemez bir itki izah ediyordu. Orijinalliği ise Freud'un ensest ve ebeveyni öldürme itkilerinin bilinçli ve hesaplanmış şeyler olduğunu ileri sürmesiydi. Bu itkilerde Fanon'un kısaca anlattığı o ilk olaya neden olmuştu. Unutulmuş bir zamanda insanlar küçük klanlar halinde yaşıyorlarmış. Her klan bütün kadınlara sahip olan zorba bir erkeğin egemenliği altındaymış. Bir gün bu klanlardan birindeki oğullar bu egemen babaya karşı ayaklanmışlar. Birlikte gerçekleştirdikleri şiddet eylemi sırasında babayı öldürmüşler ve klandaki kadınlara sahip olabilmek amacıyla cesedini yemişler. Cinayetten sonra hepsi korkunç bir suçluluk duygusuna kapılmış. Yaptıkları alçaklığı inkar etmiş ve yeni bir sosyal düzen kurmuşlar. Dıştan evlilik kuralını, klan içi kadınlarla cinsel ilişkiye girmenin yasaklanması ve ölmüş babalarını ululamak için de totemciliği getirmişler. Totemcilik, dıştan evlilik, ensestin ve ebeveynin öldürülmesinin yasaklanması. Böylece bütün dinlerde ortak olan bir model doğmuş. Uzmanlara göre bu hikayedeki her şey yanlıştı. Böyle bir kavim hiçbir zaman olmamıştı. Ayrıca bir baba cinayeti de söz konusu değildi. Freud'un ilkel klanı hiç var olmamıştı. İnsanın evrimi binlerce, milyonlarca yıl önceye uzanıyordu ve bu tür temel olayları tasarlamak imkansızdı. Yine de totem ve tabu bir kült eser olmayı sürdürüyordu. Jean hala bu kitabın kopyalarından kendine bir sığınak oluşturmuş Eduardo Manzerena ile kitap arasında bağ kuramıyordu. Bu kitabın asıl büyüleyici yanı hatalarına rağmen metnin doğruyu söylüyor olmasıydı. Yanlış bir fikir gerçeğe nasıl bu kadar temas edebilirdi? Neredeyse karbon 14 testine tabi tutulmuş ve bir sürü uzman tarafından analiz edilmiş herhangi bir antropolojik olaydan daha çok gerçeğe yakındı. Jean cevabı kestirebiliyordu. Freud'un varsayımı bir mitti. Oidipus kompleksi, anneyi arzulama, babayı öldürme, insan içinde hep vardı. Bir kere, sadece bir kere, belki insan çizgiyi aşmış, sonra pişmanlık duymuştu. Toplumları oluşturan, dinleri yaratan da bu vicdan azabıydı. Ve içimizin derinliklerindeki bu eyleme geçiş, bilincimizin üst ben, sansürleyicisi olmuştu. Bu felaketi içimize atmıştık. Beynimiz bunun bir daha asla meydana gelmemesi için bir yargıç, gözetmen gibi davranıyordu. Zaten bu olayın gerçekten olup olmamasının da fazla bir önemi yoktu. Önemli olan onun gölgesinin iz düşümüydü. Cinayet, ensest ve kanibalizmle şekillenen bu başlangıç miti herkesin içine işlemişti. Her çocuk düşsel düzlemde bu tarih öncesini yaşıyordu. Her çocuk bilinçsizce eyleme geçiyor, sonra geri çekiliyor, kendine sansür uyguluyordu ve bir yetişkin oluyordu. Freud, fizyolojik olarak hücrelerimizde bu barbarca cinayetin anısını taşıdığımızı da ileri sürüyordu. Filogenetik anı denilen bir tür genetik miras. Genlerimizle bütünleşmiş, bedenimize işlemiş bir ilk hata. Jean saatine baktı, 17 olmuştu. Artık araştırmasına dönmesi gerekiyordu. Kendine sorması gereken gerçek ve tek bir soru vardı. Totem ve tabu ile davasının arasındaki bağ neydi? Bu ortak cinayet mitiyle ile Joachim'in delili arasında nasıl bir ilişki vardı? Aklına bir şey takıldı. Çok daha çılgınca bir şey. Ormandaki virüs ile Oidipus kompleksi arasında bir ilişki olabilirdi. Bu hastalık belki de insan beyninin sansürleyici işlevini engelleyerek bir tür ilkel gerilemeye yol açıyor, insan içindeki vahşet duygusunu açığa çıkarıyordu. Jean birkaç bölümü yeniden okumak istedi ama ışık azalmaya başlamıştı. Sayfalardaki kelimeleri ayırt etmek imkansızdı. Ayağa kalktı, başı dönüyordu. Bir şeyler yemesi lazımdı. Sonra Fonseca Hastanesi'ne gidecekti ve bu hastalığa yaklaşmış adamı Niels Agosto'yu sorgulayacaktı. 23. kısım sonu. Sayfa 270. Yabancı kelimeler. Fonseca. Fonseca. Loma Detis Capa. Lomade Tiscapa. Tiscapa. Tiscapa. Oidipus. Oidipus.